Ayrım 4, sayfa 45. 3. bölüm. Yoğun olup ileri gelenleri. Eve dönüş uzun sürdü, zira Gabriel atını çok seyrek tırısa kaldırmış, at ikide bir en yavaş yürüyüşüne geçmişti. Ayrıca daha kısa olan yoldan ayrılarak Orontes kıyısındaki caddede yol almaya başlamıştı. Ancak Süveydiye ve El Eskel evlerinin ardından uzak deniz ufkunu gördüğünde düşüncelerinden sıyrılıp kuzeye, Ermeni köylerinin bulunduğu vadiye yöneldi. Yedi köyü birbirine bağlayan ana yola, kanıların geçtiği bu sefil patikaya böyle denebilirse eğer, ilk yazın uzun süren gün batımı başlangıcında vardı. Yoğunluk hemen hemen ortadaydı. O nedenle eve gidebilmesi için, ki akşam karanlığından önce ulaşması pek mümkün değildi, güneydeki Vakıf, Hıdır Bey, Hacı Habibli köylerini geçmek zorundaydı. Fakat onun acelesi yoktu. Musa Dağı'daki köyler bu saatte çok canlı olurdu. Herkes kapı önlerindeydi. Pazar günü bitiminin çekiciliği insanları bir araya toplamıştı. Bedenler, gözler, sözcükler, var olmanın keyfini aile dedikoduları ve güne ilişkin genel yakınmalarla güçlendirmek için birbirini arıyordu. Cins ve yaşa göre ayrı kümelenmeler oluşmuştu. Yaşlı kadınlar kıskançlıkla pazar giysilerini giymiş daha geç olanları umursamazlıkla, genç kızlar ise alaycı tavırlarla dikiliyorlardı. Madeni takıların çıkardığı ses duyuluyordu. Harikulade dişlerini gösteriyorlardı gülerken. Hala silah altına çağrılmamış askerlik çağında oğlanların çokluğu dikkatini çekti Gabriel'in. Sanki onlar için Enver Paşa hiç yokmuş gibi gülüyor, birbirleriyle dalaşıyorlardı. Bağlardan, meyve bahçelerinden, Ermeni gitarı, tarın derinden gelen sesi duyuluyordu. Çok çalışkan birkaç kişi aletlerini hazırlamaktaydı. Bastıran karanlıkla birlikte Türklerin günü, yani cuma, alacakaranlıkla biter, Yahudilerin sabbatı da, cumartesi, geçer gider. Yaşlı başlı işçiler uykudan önce biraz gezinmek istiyorlardı. Türkçe adlar yerine köyleri onları belirleyen el sanatlarına göre adlandırmak olanaklıydı. Bütün köylerde bağcılık ve şarapçılık yapılıyordu. Tahıl hemen hemen hiç ekilmezdi. Köyler el sanatlarındaki becerileriyle ünlülerdi. Tahtacılıkla uğraşan bir Hacı Habibli vardı örneğin. Hacı Habibli'nin erkekleri sert tahtadan ya da kemikten en iyi tarakları, pipoları, ağızlıkları ve benzer eşyaları yapmakla kalmıyor, aynı zamanda ta Halep'e, Şam'a ve Kudüs'e ihraç edilen çarmıha gerilmiş İsa, Meryem Ana ve Aziz heykelcikleri oyuyorlardı. Kaba köylü ürünü olmayan bu oymacılığın ulusal dağın gölgesinde gelişebildiği oranda bir özgürlüğü vardı. Vakıf ise dantelcilikle ünlüydü. Köylü kadınların ördükleri zarif örtüler, mendiller Mısır'a kadar müşteri buluyordu. Gerçi yılda sadece iki defa ürünleriyle birlikte Antakya pazarına kadar giden bu el sanatçısı kadınların bundan haberi yoktu. İpek böcekçiliğinin yapıldığı az yerden daha önce söz etmiştik. Hıdır Bey'de ise ipek eğriliyordu. En büyük iki köy Yoğunoluk ve Bitiyas'ta bütün bu sanatların hepsi yapılmaktaydı. Kuzeydeki en uzak köy Kebusiye arıcılıkla uğraşıyordu. Gabriel'in iddiasına göre dünyada Kebusiye balının bir benzeri daha yoktu. Arılar bu balı Musa Dağı'nın çiçeklerinin özünden, onu ülkenin bütün efkarlı dağlarından ayıran o büyüleyici rahmetten üretirler. Neden sadece Musa Dağı? Çoğu gizli çağlayanlar olarak düşen sayısız kaynak gönderiyordu denize. Neden o da diğer Müslüman dağları Naulu Dağı ve Cebel Akra değil? Gerçekten mucize gibiydi. Sanki gizemli eski çağlarda çöllerin oğlu İslam tarafından incitilen su tanrısı Hristiyan dağını bereketli kılmak için bu yalvaran çıplak dağlarından çekilmişti. Bereketli yamaçlarının çiçek dolu çayırları, bol kıvrımlı sırtında güçlü otlaklar, eteklerinde esintili üzüm, kayısı ve portakal bahçeleri. Karanlık mırıldanmalarla dolu derventlerde meşe ve çınarlar. Gizli köşelerde Alp gülleri, Mersin ağaçları ve açelyaların sevinçli coşkusu. Kucağına gelen sürü ve çobanları koruyucu melek gibi saran sessizlik. Küçük Asya'nın geri kalan kısmını katı bir matem içinde inleten ilk günahın sonuçları, bütün bunlara sadece hafifçe dokunmuştu sanki. Tanrısal dünya düzeninde küçük bir hata, yurdunu seven bir kerubinin iyi niyetli kayırması dolayısıyla Musa Dağı'nın çevresinde bir bereket, bir ışık, bir cennet tadı takılıp kalmıştı sanki. İncil'in coğrafi yorumcularının Eden bahçesinin bulunduğunu iddia ettikleri yer aşağıda Mezopotamya'da, Dört Nehirler ülkesine değil burada Suriye sahilindeydi. Elbette dağdaki yedi köyde dağın bereketinden pay almışlardı. Gabriel'in yolculuğu sırasında vadide karşılaştığı sefaret içindeki yerleşim yerleriyle karşılaştırılamazdı bu köyler. Söz konusu yerlerde insan barınaklarına benzemeyen kerpiç kulübeler bile değil, balçık yığıntılar vardı. Bunlara bir kara delik açılmış, insan ve hayvanların barınağı haline getirilmişti. Oysa Musa Dağı'ndaki köylerde evler çoğunlukla taştandı. Her evin birçok odası vardı. Duvarların çevresine küçük verandalar yapılmıştı. Kapılar, pencereler tertemiz parıldıyordu. Sadece eski zamandan kalma birkaç kulübeye şark geleneklerine uyularak sokağa bakan pencere açılmamıştı. Toprağın üzerine damlacığın gölgesine ulaştığı yere kadar bu neşe ve yüksek yaşam standardı egemendi. Gölgenin öte tarafında ise ıssızlık vardı. Bir yanda şarap, meyveler, dutlar, taraça üstüne taraça, diğer yanda ise yırtık pırtık giysilerinden tenini gösteren bir dilenci gibi çıplak bozkıra dikkat çeken yer yer ekilmiş tek düze mısır ve pamuk tarlaları. Ne var ki bu sadece dağın lütfu değildi. Yaşlı Avedis Bagratya'nın enerjisi dünyanın bütün cezbedici tuzaklarına rağmen kendisini buraya, bu yurt köşesine adayan bir tek girişimci adamın sevgisi yarım yüzyıl sonra bile hala ürün veriyordu. Avedis Bagratya'nın torunu tuhaf biçimde güzel bulduğu insanlara şaşkınlıkla bakıyordu. Yanlarına yaklaştığında gruplar kendi aralarındaki konuşmayı kesiyorlar, cadde ortasına kadar gelerek yüksek sesle akşamını hayırlıyorlardı. ''Bari irikun!'' Gabriel insanların gözünde anlık bir parıltı gördüğüne inandı. Belki de ona öyle geliyordu. Gözlerdeki bu küçük parıltının kendisiyle ilgisi yoktu. Yardımsever yaşlı adama duyulan şükran sevinciydi bu. Kadınlar kızlar Gabriel'i izlerken el örekesinin iyi ağır şahı hızlı ellerinde kayıtsızlıkla bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Gabriel için bu insanlar da pazardaki kalabalıktan daha az yabancı değildi. Daha birkaç ay önce Boyce'da araba gezintisi yapan, filozof Bergson'un konferanslarını izleyen, kitaplar üzerine konuşmalar yapan, değerli sanat dergilerinde makaleler yayımlayan kendisinin onlarla ne ilgisi olabilirdi ki? Yine de büyük bir huzur akıyordu bu insanlardan. Gabriel onların bir haber olduğu o tehditkar belirtiyi bildiği için tuhaf bir babalık duygusuna kapılmıştı. Büyük kaygılar taşıyordu içinde. Sadece oydu bu yükü taşıyan ve mümkün olduğu sürece de insanları kaygılandırmayacaktı. Zekasını tumturaklı sözlerle taşlandırıyor olsa da Rıfat Bereket hayalperest değildi. Doğru söylemişti. Yoğun olukta kalmak ve beklemek. Musa Dağı dünyanın dışındaydı. Ona fırtınalar bile yetişemezdi. Halkına karşı sıcak duygular kapladı Gabriel Bagratyan'ı. Hep mutlu olsun yarın, yarından sonra... Onları atının üstünde ciddi bir el hareketiyle selamlıyordu. Serin yıldız karanlığında köşke giden park yolunu çıkmaya başladı. Sıkı ağaçların oluşturduğu korunak böylesine güvenlikte olmanın çılgınlığını duyabilmesi için bugünün Gabriel'i koparıp aldığı o hoş soyut durum gibi kendi başına bir insan olmak gibi kuşatıyor onu. Yorgunlukla birlikte o hoş batıl inanç yeniden güçlenmişti. Büyük salona girdi. Yukarıdan sallanan dövme demirden eski fener donuk ışığıyla içini rahatlatıyordu. Kavranamaz bir bilinç karışıklığı nedeniyle annesinin yerine geçmişti fener. Ama kişiliksiz bir Paris evinde liseden döndüğü zaman kendisini öpücükle karşılayan yaşlıca bayanın değil, düşlerden daha gerçek dışı olan günlerdeki o suskun yumuşaklığın yerine. ''Hokut madah kes kurban!'' Gerçekten annesi yatağına eğilip bu akşamcıl sözleri söylemiş miydi? Ruhuna kurban olayım. Eski zamandan kalan bir başka yumuşaklıkla merdiven boşluğunda bulunan Meryem Ana'nın altındaki küçük lambaydı. Bunun dışında her şey genç Avedis döneminden kalmıştı. Fakat en azından merdiven sahanlığı söz konusu olduğunda bu av ve savaş çağı demekti. Duvarlarda zafer yadigarları ve silahlar, eskiden kalan uzun namlulu bedevi tüfeklerine oluşmuş tam bir koleksiyon asılıydı. Bu ayrıksı insanın sadece sert tutkulara sahip olmadığını, yolculuklardan getirdiği Juliet'i hayran bırakan dolaplar, halılar, şamdanlar gibi harikulade birkaç parça kanıtlıyordu. Gabriel sıkıntıyla yukarı kata çıkarken aşağıdaki odalardan gelen sesleri pek duymadı. Yoğun oluğun ileri gelenleri çoktan toplanmıştı. Odasında açık pencerenin önünde uzun süre durdu. Gözlerini bu saatlerde muazzam biçimde büyüyen damlacığın koyu silüetine dikmişti. Ağabeyinin ölümünden sonra kahya Christopher, aşçı Hovhanes ile birlikte öteki ev ve idare personeli gibi hizmetine aldığı hizmetçi Missak'ı ancak 10 dakika sonra çağırdı. Gabriel baştan ayağa yıkanmış, giysilerini değiştirmişti. Sonra Stepan'ın odasına girdi. Çoktan yatmış olan çocuk öylesine ağır bir uykudaydı ki cep lambasının keskin ışığı bile uyandıramadı onu. Pencereler açıktı, dışarıda çınar ağaçlarının yaprakları sanki bir şeyler biliyorlarmış gibi ağır ağır kıpırdıyordu. Musa Dağ'ın koyu varlığı burada da odayı gözlemekteydi. Fakat şimdi dağın sırtları hafifçe parlamaya başlamıştı. Gizlediği sudan oluşmuş bir deniz değildi sanki. Sırtında uhrevi ışıklar açan bir kumaş taşıyor gibiydi. Bagratyan yatağın kenarındaki sandalyeye oturdu. Bu sabah oğlun babayı uyurken izlediği gibi şimdi de baba oğlu izliyordu. Fakat bu geleneklere göre yasak değildi. Stepan'ın Gabriel'in alnına çok benzeyen alnı şeffaf parıltılıydı. Alnının altında kapalı gözlerinin gölgesi dışarıdan bu yüze esen iki yaprak gibiydi. Gözlerinin büyüklüğü şu an uykudayken bile görülebiliyordu. Babaya ait olmayan sivri dar burun Juliet'ten geçmişti, yabancıydı. Çocuk hızlı hızlı soluyordu. Uykusunun duvarları cıvıl cıvıl bir hayatı gizlemekteydi. Dört nala kalkmış düşsel serüvenlerin açığa çıkmaması için sanki onları dizginlemesi gerekiyormuş gibi ellerini bedenine doğru sıkarak yumruk yapmıştı. Uykusunda huzursuzlanmaya başlamıştı Stepan. Babası yerinden kımıldamıyordu hala. Oğlunun yüzünü iyice içine çekti. Stepan için korkuyor muydu? Bir zamanlar sadece Tanrı'ya özgü olan o bütünlüğü mü kurmak istiyordu? Hiçbir şey bilmiyordu, hiçbir şey düşünmüyordu. Kendisini öyle bitkin hissediyordu ki nihayet ayağa kalkarken bir inilti koyuverdi. El yordamıyla güvensizce dışarıya çıkarken masaya çarptı. Bu küçük gürültü gecenin içinde büyümüştü. Gabriel ses çıkarmadan durdu yerinde. Stepan'ı uyandırmış olmaktan korkmuştu. Karanlıkta uyku mahmuru çocuk sesi duyuldu. ''Kim var orada? Baba, sen?'' Fakat solukları hemen sakinleşti. Cep lambasını çabucak söndürmüş olan Gabriel bir süre sonra yeniden yaktı. Küçük ışığı eliyle kapatıyordu. Işık masaya, masanın üstündeki bazı resim yapraklarına düşmüştü. Şuraya bak, Stepan hemen işe girişmiş, babasının isteği üzerine Musa Dağ'ın krokisini işlek olmayan çizgilerle çizmişti. Avakya'nın kırmızı kalemle yaptığı düzeltmeler çizgileri sık sık kesiyordu. Gabriel önce bu sabahki karşılaşmalarında çocuğa verdiği esini anımsayamadı. Fakat sonra çocuğun bunu coşkulu bir gayretle iş edindiğini, kendini kanıtlamak istediğini hissetti. Kargacık burgacık taslak sembol olmuştu. Yoğun oluktaki Bagratyan köşkünün kabul salonunun önünde merdiven boşluğuna açılan büyük bir oda vardı. Hemen hemen boş olan bu oda geçiş odası olarak kullanılıyordu. Yaşlı Avedis evini kalabalık bir aile için planlamıştı. O nedenle gerek tek başına yaşayan Gabriel'in ayrıksı ağabeyi, gerekse de geride kalan küçük aile mevcut odaların sadece bir bölümünü kullanabilmişti. Boş odada aşağı doğru sarkıtılmış bir gaz lambası vardı. Gabriel bir an durup yan odadan gelen sesleri dinledi. Juliet gülüyordu. İçerideki köylü Ermenilerin kendisine duydukları hayranlık hoşuna gidiyor demekti. İlerleme. Yaşlı hekim Bedros Altuni henüz kapıyı açmış ayrılmak üzereydi. Fenerindeki mumu yakmış sandalye üzerindeki deri çantasına uzanmıştı. Yaşlı hekim ev sahibini, ev sahibi kendisine yavaşça seslendikten sonra fark etti. ''Hayrik Bedros!'' Bedro babacık, hekim irkilmişti. Düzensiz kır sakalları olan küçük zayıf bir adamdı. Genç kuşaktan farklı olarak zulme uğramış ırklarının bütün yükünü çökmüş omuzlarında taşıyormuş izlenimi veren Ermenilerdendi. Gençliğinde Avedis Bagratyan'ın gözdesi olarak Viyana'ya gönderilmiş, Bagratyan hesabına tıp öğrenimi görmüş, dünyayı tanımıştı. O sıralar yoğun oluk hayırseverinin büyük planları vardı. Buraya küçük bir hastane kurmayı bile düşünüyordu. Fakat sadece bölge doktoru sağlanabildi. Hayatta olanlar arasında Gabriel'in en iyi tanıdığı bu yaşlı doktor, bu hekimdi. Onun doğumunda bulunmuştu çünkü. Hekime karşı şefkatli bir saygı duyuyordu. Herhalde çocukluk duygularına kalan mirastı bu. Doktor Altuğ'un Viyana'daki üniversite zamanından kalma izlenimi veren kaba çuhadan yapılmış paltosunu giymekle meşguldü. Seni daha fazla bekleyemedim evladım. Hükümetten ne elde ettin? Gabriel bakışlarını buruşmuş küçük yüze çevirdi. Yaşlı adamda her şey örselenmişti. Hareketleri, sesi, hatta zaman zaman sözcüklerinin sertliği bile böyleydi. İçi de dışı da aşınmıştı. Her hafta birçok kez yoğun oluktan bir tahtacılıkla uğraşan köye, bir arıcılıkla uğraşan köye, eşeğin sert sırtında gidip gelindiğinde yol çok uzun gelir insana. Gabriel içinde yara bandı derece ameliyat aletleriyle 1878 yılına ait Nuh Nebi'den kalma bir Alman tıp el kitabı bulunan o eski deri çantayı tanıdı. Bu tıp çantasına gözü takılınca bir an kapıldığı Antakya'da öğrendiklerini açıklama hevesini bastırdı. Önemli bir şey yok diye yanıtladı, önemsemiyormuş gibi yaparak. Fenerini kemerine takan Altuğ'unu tokaladı. Yaşamımda en az 7 tezkere istemek zorunda kaldım. Yeniden tezkere çıkartırken aldıkları bedeller için yapıyorlar bunu. Herkes biliyor, fakat benden artık hiçbir şey alamayacaklar. Bu dünyada yeni bir pasaporta ihtiyacım yok benim. Ve örselenmiş biçimde ekledi. Aslında eskiden de ihtiyacım yoktu. Çünkü 40 yıldır buradan bir yere ayrılmadım. Başını kapıdan yana çevirdi Bagratyan. Ne biçim bir halkız biz? Yapılan her şeyi sessizce kabulleniyoruz. Kabullenmek, hekim tadını çıkararak kullanmıştı sözcüğü. Siz gençler kabullenmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorsunuz. Başka zamanlarda büyüdünüz siz. Fakat Gabriel sorusunda ısrarlıydı. Ne biçim bir halkız biz? Sen sevgili çocuk hayatını Avrupa'da geçirdin. Ben de o zamanlar Viyana'da kalabilseydim keşke. Viyana'da kalmamam benim felaketim oldu. Belki orada başarılı olabilirdim. Fakat işte deden de ağabeyin gibi aynı çılgınlığı yaptı. Dışarıdaki dünyayla hiç ilgilenmek istemedi. Geri döneceğime dair yazılı güvence vermek zorunda kaldım. Bu benim felaketim oldu. Keşke beni hiç göndermeseydi. İnsan her zaman yabancıların arasında bir yabancı olarak yaşayamaz. Parisli Gabriel'i kendi sözleri şaşırtmıştı. Altuğ'unu ise hararetle güldü. Peki burada yaşanabilir mi? Belirsizlik sürekli peşimizdeyken, herhalde sen farklı olacağını düşlemiştin. Bagratyan düşünmekle meşguldü. Bazı hazırlıklar yapılmalı. Fakat Altuğ'un iç çantasını sandalyeye koymuştu yeniden. Kahretsin neler konuşuyoruz. İçimdeki eski hikayeleri çekip çıkarıyorsun bugün. Ben doktorum Tanrı'ya hiçbir zaman fazla inanmadım. Yine de bunun için sıkça küstüm Tanrı'ya. İnsan Rus olabilir, Türk olabilir, Hotanto ya da herhangi bir şey olabilir. Fakat Ermeni olamaz. Ermeni olmak bir imkansızlıktır. Kenarına kadar gelmiş olduğu uçurumdan aniden dönüş yaptı. Tamam, bırakalım bunu. Ben hekimim. Beni bundan başka bir şey ilgilendirmez. Biraz önce bu hoş toplantıdan doğum sancıları içinde olan bir kadına çağrıldım. Görüyorsun, durmadan Ermeni çocukları geliyor dünyaya. Çılgınlık bu. Hiddetle çantasını aldı. Önemli konularla ilgili ayaküstü yapılan bu konuşma onu öfkelendirmiş görünüyordu. Ya sen ne istiyorsun? Harikulade bir karın, başarılı bir oğlun var. Karun kadar zengin bir adamsın. Daha ne istiyorsun? Hayatını yaşa. Sakat işlerle uğraşma. Osmanlılar savaşırken bizi rahat bırakır. Tecrübeyle sabittir. Savaştan sonra Paris'e geri döneceksin. Bizimle Musa Dağ'la ilgin kalmayacak. Gabriel Bagratyan kendi sorusunu ciddiye almıyormuş gibi gülümsedi. Ya bizi rahat bırakmazlarsa babacık? Büyük kabul salonunun kapısında bir an fark edilmeksizin durdu Gabriel. Yaklaşık 12 kişi toplanmıştı. Küçük masanın çevresinde 3 yaşlı kadın sessizce oturuyordu. Bunlara büyük ihtimalle Juliet'in isteği üzerine Avakyan eşlik etmekteydi. Fakat sohbet etmek için o da çaba harcamıyordu. İçlerinden birini, hekimin karısını çocukluğundan beri tanırdı Gabriel. Siyah ipekten giysiler giyen Antaram'a, Mayrik Antaram, Antaram anneciklerdi. Alnından yukarı doğru taranmış saçları daha tamamen beyazlanmamıştı. Geniş kemikli yüzünün cesur bir ifadesi vardı. Konuşmasa da orada öylece oturur, özgürce izleyen bakışlarını insanların üzerinde dinlendirirdi. Oysa Antaram'ın iki komşusu, Bityaslı papaz Harutyun Nohutya'nın karısıyla, yoğun oluk muhtarı Thomas Kebusya'nın karısı için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi. Fransız kadının teveccühünü kazanmak için gardıroplarından fevkalade örnekler sunuyor olmalarına rağmen çokça çaba sarf ettikleri, kendilerini özgür hissetmedikleri görülüyordu. En zor durumda olan Bayan Kebus yandı. Maraş'ta Amerikan misyonerlerinin kurdukları okula gitmiş olmasına rağmen tek sözcük Fransızca anlamıyordu. Avize ve apliklerin müsrifçe yanan mumlarına gözlerini kırpıştırarak bakmaktaydı. ''Ah, Madame Bagratya'nın tasarruf yapmaya ihtiyacı yoktu elbette. Böyle kalın mumları nereden bulmuşlardı acaba? Halep'ten, hatta İstanbul'dan getirilmiş olmalıydılar.'' Gerçi muhtar Kebusyan bölgenin en zengin çiftçisiydi. Fakat evinde gaz lambasının dışında don yağından yapılmış ince mumlar ve koyun yağından ışıklar yakılabiliyordu. Şurada piyanonun yanındaki sabit fenerlerde kilisedeki gibi iki boyalı mum bile yanmaktaydı. Bu kadar da fazla değil miydi acaba? Aynı soruyu güveni sarsılmış olan papazın karısı da sormuştu. Yalnız her ikisinin de duygularına kıskançlık ya da haset karışmadığı söylenmelidir. Kadının elleri belirgin bir vicdan azabıyla kucağında duruyordu. Çünkü bu akşamın şerefine başka zamanlar hiç elinden düşürmediği el işini evde bırakmıştı. Papazın karısıyla muhtarın karısı yaşlı kocalarını hayretle izliyorlardı. Gerçekten de gerek ince yapılı papaz gerekse de kaba hatlı muhtar tamamen değişmişlerdi. Juliet'in çevresine toplanmış erkekler topluluğunun bir parçası olmuşlardı. Şu anda Juliet topluluğa Gabriel'in bulduğu ve bu odada sergilenen bazı antika parçalara ilişkin bilgi veriyordu. Yaşını başına almış bu iki adam karılarına sırtlarını çevirmişler, yani emre amade biçimde sıkıca ilikledikleri eski moda ceketlerinin arkasını dönmüşlerdi. Özellikle papaz Nohutya'nın bir türlü gelmek bilmeyen Juliet'in emirlerini yerine getirmek üzere sürekli tetikte olduğu görülüyordu. Gençler tarafından arkada bırakıldığı için elbette Juliet'ten ölçülü bir uzaklıktaydı. Topluluk içinde iki öğretmen dikkati çekiyordu. Bunlardan biri haftalarca Lozan'da kalmış olan Hapet Şatakyan, o zamandan beri Fransızcayı çok iyi biliyordu. Şimdi de becerisini coşkuyla kanıtlamanın bu mükemmel fırsatını elinden kaçırmamıştı. Öteki öğretmenin adı ise Hrant Oskanyan'dı. Siyah saçları alnının ortasından başlayan kısa boylu biriydi Oskanyan. Meslektaşı Şatakyan'ın bol kepçe ustalığını etkin bir suskunlukla karşılıyordu. Bu öylesine yoğun bir suskunluktu ki neredeyse patlayacaktı. Cüretkar yüzeyselliğin nerede gerçek değerin ise nerede bulunabileceğini sürekli işaret eder gibiydi. Bu kez Oskanya'nın boyutlu suskunluğu Şatakyan üzerindeki şaşırtıcı gücünü yitirmişti. Gabriel odaya girdiğinde aksanından gurur duyan öğretmenin çınlayan Fransızcasını duydu. ''Ah madam, çölümüze bir kültür ışığı getirdiğiniz için size ne çok minnettar olmamız gerekir.'' Juliet bugün kendi içinde küçük bir savaş yaşamak zorunda kalmıştı. Yeni yurttaşlarını karşılarken giymeyi düşündüğü elbiseyle ilgiliydi bu savaş. Bugüne kadar hep basit kıyafetler seçmişti. Çünkü bu cahil yarı vahşilerin gözünü kamaştırmak ona yakışıksız ve gereksiz gelmişti. Ne var ki daha son davette konukları üzerinde bıraktığı etkinin kendisini de etkilediğini anlamıştı. Böylece en güzel gece giysisini seçme hevesine direnemedi. Ah, önceki ilk yazdan kalma bir giysi bu. Memlekette giymeyi göze alamazdım. Kısa süre duraksadıktan sonra muhteşem bir giysi için kaçırılmaz olan takıları da taktı. Başlangıçta biraz utanç duyduğu, belli bir amaç güden kararının yarattığı etki kendisini de şaşırtmıştı. Güzel kadınlar arasında güzel bir kadın olmak herhalde hoş bir duyguydu ama uzun süre tatmin edemezdi insanı. İnsan başkalarının arasında herhangi biriydi. O uzak batı dünyasında, gezintilerde, tiyatro salonlarında ve restoranlarda dev bir koronun güzel figüranlarından biri rolündeydi. Oysa burada başka din mensupları arasında bir Meryem Ana tablosu, çekingen büyük gözlü Ermeniler için göz kamaştırıcı bir palladium, bir eşi görülmemiş insan, bir altın sarısı saçlı kadın, bir hanımefendi olmak günlük bir kader değil, insanın yanaklarını genç kızlarınki gibi kızartan, dudaklarını tutuşturan ve göz bebeklerini parıldatan bir serüvendir. Gabriel karısının etrafında isteklerini onun katına çıkarmaya cesaret edemeyen, umutsuzca gözleri kamaşmış insanlar gördü. Karısının yanakları 20 yaşındaki biri gibi pembeleşmiş, dudakları yanıyordu. Juliet hareket ettiğinde bir zamanlar tanımladığı gibi pırıltılı adımını görmüştü. Avrupa'da sık sık en kültürlü, en iyi Ermenilerle ilişki sürdürmeye karşı çıkmış olan Juliet, burada yoğun olukta basit yurttaşlarına giden bir yol bulmuş gibiydi. Ve en ilginci olayların baskınına uğradıkları, her türlü dönüş imkanının ortadan kalktığı Beyrut'ta, Gabriel Juliet'in yurdunu özleyeceği için çok üzüleceğinden korkmuştu. Fransa tarihinin en zorlu savaşını vermekteydi. Avrupa gazeteleri dünyanın bu köşesine hiç uğramazdı. Hiçbir şey bilinmiyordu. Tam anlamıyla her şeyle bağları kopmuştu. Şimdiye kadar Juliet'in annesinden Kasım tarihinde tek bir mektup ulaşmıştı ellerine. O da çeşitli yerleri dolanarak gelmişti. Juliet'in endişeleneceği erkek kardeşlerinin olmaması da şanstı. İki kız kardeşiyle ilişkisi de son derece gevşekti. Bir yabancı ile evlenmesi onu aileden uzaklaştırmıştı. Nedeni ne olursa olsun Juliet'in sükuneti, hatta kayıtsızlığı Gabriel için beklenmedik bir şeydi. Juliet içinde bulunduğu anı yaşardı hep. Ülkesini düşündüğü pek seyrekti. 14 yıllık evliliklerinde hiç umulmayan şey burada yoğun oluktaki evde başarılmış görünüyordu. Juliet Gabriel'in dünyasına girmişti. İkisini birbirine bağlayan ve birbirinden ayıran o eski gerilim çözülmüş müydü bu akşam? Gerçekten de Gabriel'i kucaklarken Juliet'te yeni olan bir şey vardı.
Nihayet geldim mon ami, meraklanmaya başlamıştım.
Ve hemen abartılı denebilecek tarzda onun açlığıyla susuzluğuyla ilgilenmişti. Fakat Gabriel yemek için zaman bulamadı. Herkes Antakya'da öğrendiklerinden söz etmesi için sıkıştırıyordu. Muhtar Kebusyan tek sözcük kaçırmamak için kafasını öne doğru uzatmıştı. Biraz şaşı baktığından köylülere özgü yüzünün kuşkulu görünümü daha da güçleniyordu. Elbette bu sabahki resmi uygulama insanları etkilemeden unutulup gitmemişti. İttihat hükümetinin bu uygulama için pazar gününü hem de ayinden önceki saati seçmesi bile kötü amaç gütme, düşmanca bir belirti olarak yorumlanabilirdi. Musa Dağı'daki yerleşim yerleri 1896 ve 1909 yıllarında yaşanan kanlı olaylardan neredeyse hiç etkilenmemişti. Fakat Kebusyan ve kısa boylu biti yaslı papaz gibi adamların kulağı her türlü kuşkulu sese kulak kabartacak kadar delikti. Kaygılı bir gün geçirmişlerdi. Ancak akşam olup Juliet'in göz kamaştırıcı varlığı ile karşılaştıklarında huzursuzlukları dağılmıştı. Bagratyan verdiği söz gereği müdürün söylediklerini tekrarlayıp bunun savaş halinden kaynaklanan genel bir önlem olduğunu belirtti. Hepsi, Nohutyan, Kebusyan öğretmenler bugünkü bilmecenin çözümünü çoktan bulmuş ve daha önce söylemişlerdi. Artık aydınlık bir iyimserlik sarmıştı herkesi. İyimserliğin en ateşli savunucusu öğretmen Şatakyan'dı. Bedenini dikleştirerek orta çağın geçmişte kaldığını söylüyordu. Ateşli sözleri Madame Bagratyan'a yönelmişti. Medeniyet güneşi en sonunda Osmanlı toprakları üzerinde de doğacaktı. Bugünkü savaş doğacak bu güneşin kanlı şafağıydı sadece. Baskı, vahşet ve katliam sonsuza kadar ortadan kalkmıştı artık. Medeni dünya bundan sonra öncekilere benzer uygulamalara göz yummayacaktı. İttihat hükümeti ise müttefiklerinin denetimi altında bulunuyordu. Şatakyan Juliet'e beklentiyle baktı. Kusursuz Fransızcası ile medeniyetten yana tavrını ortaya koymamış mıydı? Orada bulunanların anladıkları kadarıyla Şatakyan'ın görüşlerini onayladıkları görülüyordu. Sadece Oskanyan, şu suskun öğretmen, küçümseyerek homurdanmaktaydı. Ne var ki Oskanyan, meslektaşı Şatakyan konuşkanlığına kapılıp gittiği zamanlar hep böyle yapardı. Bu arada yeni bir ses duyuldu. ''Bırakın Osmanlı'yı, daha önemli şeylerden söz edelim.'' Konuşan toplantının en sözü edilmeye değer insanı eczacı Krikor'du. Başkalarıyla karıştırılmayacak biri olduğunu giysisiyle bile kanıtlar gibiydi. Muhtar da dahil olmak üzere bütün erkekler Avrupalı giysiler içinde olmalarına rağmen yoğun olukta Londra'dan memlekete dönmüş bir terzi yaşamaktaydı. Krikor en ince ipekten yapılmış, açık sarı bir tür Rus gömleği giymişti. Sivri sakalı beyazlamıştı, gözleri ise biraz eğik duruyordu. 60 yaşında olmasına rağmen hiç kırışmamış olan yüzü alabildiğine solmuş bir kağıt rengindeydi. Bu yüz bir Ermeni yüzünden çok beyaz mandarine benzemekteydi. Çok şey bilmekten kaynaklandığı izlenimi veren tiz ama tuhaf boğuk bir sesle konuşurdu. Yoğun oluk eczacısı sadece benzerine tüm Suriye'de rastlanmayan bir kütüphaneye sahip değildi. Aynı zamanda kendisi de ayaklı kütüphane, dünyanın en bilinmez vadilerinden birinde her şeyi bilen adamdı. Konu ne olursa olsun, örneğin Musa Dağı'da yetişen bitkiler, çöllerin jeolojik oluşumu, Kafkasya'da yaşayan tuhaf bir kuş türü, bakır madeninin topraktan nasıl çıkarıldığı, meteoroloji, kilise büyükleri, Kur'an, durağan yıldızlar, deve gübresi ihracatı, İran gül yağının sırları ve yemek tarifleri. Krikor'un boğuk sesi bilgi vermek üzere her zaman hazırdı. Ve Krikor böyle durumlarda yavaş kayıtsız bir ses tonuyla sanki böylesine kolay görevlerin çözümünü ondan beklemek saygısızca gündeme getirilmiş uygunsuz bir talepmiş gibi konuşurdu. Çok bilmişlik epeyce yaygındır. Bu yaygınlık içinde eczacının sadece yaratıcı özgünlüğü kendisini var edemezdi. Hayır, Krikor da kütüphanesi gibiydi. Birkaç bin kitaptan oluşan kütüphanede kitapların çoğu eczacının anlamadığı dillerde yazılmıştı. Örneğin bilinmeyen bir yıla ait Alman Brockhaus ansiklopedisi vardı. Ama o Ermenice yazılmış kısıtlı bir bilgi kaynağıyla yetinmek zorunda kalıyordu. Kader tutkusunun önüne ağır engeller koymuştu. Anlayabildiği Ermenice ve Fransızca eserler kitap hazinesinin küçük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Fakat Krikor sadece bilgin değil, aynı zamanda kitap tutkunuydu. Gerçek bir bibliofil kitabın biçim ve içeriğinden çok varlığını sever, ille de okuması gerekmez. Büyük aşklarda da böyle değil midir? Eczacı zengin değildi. İstanbul'daki hatta yurt dışındaki kitap evlerine, sahaflara pahalı siparişler veremiyordu. Bu siparişlerin posta bedeline bile yetmezdi parası. O nedenle eline geleni alıyordu. İddiasına göre kütüphanenin temelini çocuk denebilecek yaşlarda ve gezgincilik yıllarında atmıştı. Bugün ise Antakya'da, İskenderun'da, Halep'te, Şam'da ona büyük paketler gönderen ajanları, koruyucuları vardı. Bu tür armağanlar geldiğinde ne büyük bayram yapardı Krikor. Gönderilen ister Arapça ya da İbranice iki formalı kitaplar, ister Fransızca romanlar ya da hurda kağıt olsun, kitaptı, basılı kağıttı ya. Günlük gazeteleri bile saklıyor, fiyat listelerini ve tanımlamaları titizlikle kataloglaştırıyordu. Ermeni ırkının çağları aşarak günümüze gelen bütün kadim halkların sırrı olan düşünceye gösterdiği şefkat bu adamda toplanmıştı. Çıplak kayalara kök salan bir karanfil tohumu gibi Krikor'un kütüphanesi de yoğun olukta kök salmıştı. Bu ilginç, esas itibariyle okunmamış kütüphane, eczacının muazzam bilgisine temel olabilecek yeterlilikte değildi. O eksikliklerini yaratıcı cesaretinin yardımıyla kapatıyordu. Krikor dünyasını tamamlamıştı. İlahiyattan istatistiğe kadar bütün soruları keyfi suretle yanıtlamaktaydı. Ama kendisini kesinlikle sahtekar olarak hissetmiyordu. Bilimin önemli konularda söylediklerini birbirine karıştırırken şair olmanın masum mutluluğunu yaşamaktaydı. Böyle bir adamın elbette çömezleri olacak, bunlar yedi köyün öğretmenlerinden oluşacaktı. Öğretmenler Krikor'un kişiliğindeki mucizevi kerameti uluduyorlar, huysuz Oskanyan bile eczacının kerametlerinin doğruluğu konusunda en ufak bir kuşku duymuyordu. Çömezleriyle çoğunlukla geceleri filozofik gezintiler yaparken Musa Dağ'ın Sokrates'i oluyordu eczacı Krikor. Bu arada çevresindeki gençlerin kendisine duydukları saygıyı derinleştirecek olanaklar çıkıyordu bol bol.